Üniversitesi'nden Profesör Mevlide Akbulut Yüksel'le konuşacak ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Tabii. Bulgaristan doğumluyum. Ailem 1989'daki Bulgar göçüyle Türkiye'ye yerleşti ve ben Türkiye'de büyüdüm. Ortaokulu Gebze Anadolu Lisesi'nde, sonrasında da liseyi Kocaeli Körfez Fen Lisesi'nde okudum. 2000 yılında ODTÜ'ye girdim. Orada ekonomi bölümünde ana dal yaptım. Yan dalımda matematik bölümünde oldum. Onun sonrasında Amerika'dan doktoraya kabul aldım. University of Houston'da ekonomi doktorası yaptım. Ve 2009'da bitirdiğimde de Kanada'nın Dalhousie Üniversitesi'nden üniversitesine başladım. İşte 12 yıldır da buradayım. Öncesinde yardımcı doçent olarak başlamıştım. Sonrasında doçentliğimi aldım ve 2 yıl önce de profesörlüğümü aldım. Dalhousie Üniversitesi hakkında kısaca anlatırsam, Dalhousie Üniversitesi bu bölgenin en büyük üniversite, en büyük araştırma üniversitesi ve Kanada'nın U15 diye geçen, yani 15 araştırma üniversitelerinden bir tanesi. Ve bu bölgedeki öğrencilerin ve çoğu buraya geliyor, iyi öğrencileri alıyoruz. Onun haricinde de Kanada Ekonomi Birliği'nin diyeyim, Canadian Economic Association'ın executive direktörlerinden biriyim. Biz bu kurum altında Kanada'daki 2000 ekonomisyenini temsil ediyoruz. Bunlar bu şekilde işte 12 yıldır da Dalhousie Üniversitesi'ndeyim.
Şimdi sizin çok farklı çalışmalarınız var. Onlardan bir tanesi toplumsal şokların çocuklardaki etkisi üzerine çalışıyorsunuz. Bununla ilgili çalışmanızı biraz anlatmanızı isteyeceğim. Bir de şu dönem COVID dönemindeyiz. Aslında COVID dönemini de sanki biraz çocuklar şok döneminde gibi geliyor. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? Bunu da ek olarak isteyeceğim.
Bahsettiğim gibi, hani ben çok küçük bir yaşta göç yaşadığım için benim araştırma konularım da onun üzerine oluştu. Şimdi bizim ekonomide ve diğer epidemiolojide ve sağlık çalışmalarında da görülen küçük yaştaki bir çerçeve diyebiliriz. Küçük yaşta yaşanan bir belli yaşlardaki olaylar, yani bu 0-5 ya da 0-okul yaş arası olabilir. Bu olayların uzun vadede etkilerini buluyoruz ve çok değişik şoklarla da bunu buluyoruz. Benim özelde buna biz Barker hipotezi diyoruz. Yani o yaşta yaşanan büyük şokların bu aileden gelen şoklar olmak durumunda da değil. Çevresel ve toplumsal şokların uzun vadede ki etkilerini çalışıyorum ben ve bu konuda yapılan çalışmalar da benimki de dahil olmak üzere uzun vadede bu tarz şokların çocukların hayatlarını ciddi seviyede etkilediğini gösteriyor. Mesela benim yaptığım ana çalışmalardan bir tanesi İkinci Dünya Savaşı'nın Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'na bakmak. Oradaki tabii Almanya İkinci Dünya Savaşı'nda çok büyük bir yıkıma uğradı ve orada o savaşı yaşayan savaş çocukları, hatta makalemin adı o savaş çocukları, çok ciddi bir şekilde o dönemde etkilendi. Şimdi araştırma konusu olarak da hani acaba o tarz büyük şokların etkileri sadece o kısa dönemde mi geçerli, yoksa uzun vadede de etki görüyor muyuz diye irdeledim çalışma makalelerimde. Ve hem eğitim anlamında o dönemde çocuk olan Alman çocukları, yani savaş zamanı çocuk olan Almanların bir 30-40 sene sonra hem gelirleri daha düşük, hem sağlıklarına baktım. Mesela kronik hastalıkları çok daha yüksek. BMI'ları, ondan sonra BMI'ları, obezite oranları çok daha yüksek. Ve eğitimleri çok daha düşük diğer etkilenmeyen gruplara göre. Hani o bağlamda o tarz şokların ciddi, sadece etkileri kısa bir adede değil de uzun vadede de hissediliyor ve görülüyor. Ve bu sadece hani duygusal olarak değil, aslında hani gelir olarak, yani hem kazandıkları maaşlarda diyeyim, gelirlerinde bir düşüş var. Hem eğitimlerinde bir düşüş var. Ve bu uzun vadede de bunun etkileri görülüyor o şekilde ve sağlıkları da daha kötü oluyor. Şimdi COVID özeline geçtiğimiz zaman COVID'in potansiyel olarak etkileyeceği çocukları bir sürü alan var. Bir tanesi fiziksel olarak, yani o çocukların o kadar uzun dönem hareketsiz evde oturmalarının fiziksel muhakkak etkileri olacak ve bunu uzun vadede, sadece kısa vadede değil, aslında uzun vadede de göreceğiz ve bu hani şu an çok da aslında düşündüğümüz bir konu değil. İkincisi mental olarak, yani akıl sağlığı olarak da uzun vadede, yani yine savaş olanında, şu an açıkçası Covid'i bir savaş olarak düşünürsek, hepimizin içinde olduğu savaş, iç savaş çalışmalarında uzun vadede o savaşı yaşayan çocukların uzun vadede akıl sağlıklarında da etkiler görünüyor. Ve hani aynı etkileri ben açıkçası COVID anlamında da bekliyorum. Çünkü çocukların o yaşadıkları tıkanmışlık ya da travmanın ileride onları değişik anlamlarda, yani hem fiziksel hem de zihinsel olarak etkileyeceği kanaatindeyim. Onun haricinde işte anne ve babaların iş kaybetmesi, işlerini kaybetmeleri, bir başka bir ondan sonra gelir kaybının olması. Tabii bu çalışmaların hepsinde değişik fikirler var aslında. Değişik ve hani çalışmalarımda onu da test ediyorum aslında. Bir tanesi şey, bu gerçekten çocukları etkiliyor ve uzun vadede etkileri görünüyor. Bir tanesi de seni öldürmeyen yaşatıyor, yani hani bir kısmında da kalanlar geriye, savaş anlamında mesela yaşayanlar daha güçlü olabiliyor ya da diyelim soykırımdan geçmiş bireyler bazen daha uzun yaşayabiliyor. Hani ama benim çalışmalarımda ben bunu da direkt test ediyorum ve bulduğum aslında o hani negatif etkinin o pozitif etkiyi aslında domine ettiği, yani daha çok negatif etkiler buluyorum. Yani hani savaşma ne denir, seni öldürmeyen yaşatır denir, onu bulmuyor.
Sizin diğer çalışmanız İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşananların çocukların ve gençlerin eğitimine etkisi üzerine oldu. Peki bunun sonucunda neler elde ettiniz?
Yani sonuçta şey, hani bir İkinci Dünya Savaşı'na ile başladım ve hani ve oradaki hani halkın etkilenmesi, ondan sonra yaşanan büyük orandaki yıkım ve çocuk, hani ilk başta çocuklarla başladım ve onların eğitimine, işte bunlar eğitimde derken o dönemki eğitimde değil, yani hani o çocuklar 40, 45, 50 yaşlarına geldikleri zamanki kazançlarına, ondan sonra cuma sağlıklarını, 60 yaşına geldikleri zamanki sağlık göstergelerine baktım. Ve bunda da faydalandığım şey, değişik illerdeki yıkım oranları farklı olduğu için varyasyondan faydalandım çalışmalarımda. Ve değişik, mesela özellikle okula baktığın zaman etkilenmesini beklediğin grup okul yaşında olan çocuklar olduğu için onlara baktım ve mesela onlardan önce doğan ve sonra doğan bireylere baktım ve orada etkilenen çocuklar da çok daha düşük oranda eğitimleri etkileniyor ve bu eğitim etkilenmesini de ileride daha maaş artışı, işte maaşları düşüyor. Onun haricinde seçtikleri meslekte değişimler oluyor. Ve daha ayrı bir makalemde dediğim gibi bu kıtlık yaşayan çocukların uzun ve kıtlık ve daha sonrasında da bolluk yaşayan, aslında öyle tanımlamak lazım. Çocukların uzun vadedeki sağlık, mesela işte kalp hastalığı var mı, şeker var mı, o tarz kronik diye geçilen, işte kalp krizi geçirmiş mi? Ve bu oranlar aslında bayağı da, çünkü 65 ve üstüne baktığım için o yaş grubu için o oranlar da yüksek aslında. Yani %30-40 hani bunları ya da bir tanesini geçirmiş oluyor kesin. Orada o kronik hastalıklarda da ciddi bir şekilde bir artış olduğunu gördüm.
Şimdi sizin çalıştığınız alanların bir tanesi de biraz önce söylediğiniz gibi kadınlar üzerine çalışıyorsunuz ve annelik babalık izninin üzerinde de çalışıyorsunuz.
Evet.
Annelik babalık izninin üzerinde etkisi nedir? Bu araştırmalardan ne gibi sonuçlar elde ettiniz?
Tamam, şöyle hani bu benim de bir de özel olarak ilgilendiğim bir konu açıkçası. Benim de iki tane oğlum var. Çok düşündüğüm üzerinde bir konulardan bir tanesi. Hani gün be gün yaşadığım belki de. Şimdi şöyle, ya ben kadın ekonomisi alanında da yıllardır ders veriyorum. Hani o literatürden de biraz bahsedeyim temel olarak. Ya Yani şu an hani bizim Türkiye'de de konuşulan annelik izni, yani çocuğun bakma görevi anneye verilmiş ya da annenin görevi şeklinde bir algılayıştan dolayı 1950'lerden sonra Avrupa'da annelik izni başlıyor. Yani önce hani kadınlara işte kadınları korumak adına, hatta çocukları da korumak adına kadınlara 1-2 ay izinle başlıyor 1950'lerde Avrupa'da. Ve sonra daha gelişiyor. Ve bazı mesela Almanya'da ki ya da İspanya'da, Fransa'da bu hamilelik izninin süresi 3 yıla kadar çıkabiliyor. Yani annelik izninin süresi 3 yıla kadar çıkabilen, hani maaş değil ama hani iş güvencesi olarak Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da 3 yıla kadar devam eden bir işini tutma, hani senin yerine yeni bir insan alamıyor gibi durumlar var. Tabii ödenen miktarlar da değişiyor. Kanada özelinde söyleyeyim, bu yeni hükümetle 18 aya çıktı. Ama işte ücret düştü bu sefer. Yani verilen ücret 12 ay, öncesinde 12 aydı anneye verilen. Sonra 18 aya çıktı ama verilen hani yardım 18 aya bölünüyor 12 ay yerine. Neyse, tarihsel olarak da sonra babalara da bir rol verilmeye başlandı. Ve babalar da bu hani babalık izni. Şimdi Kanada'nın hani özellikle iş yerlerinde diyeyim, yani bir Kanada'nın verdiği bir işsizlik parası var, bir de iş yerlerinin verdiği var. Ve iş yerlerinin genelde dizayn ettiği programlar kadının 6 ay annelik izni alması şeklinde ve geri kalan da baba da alabiliyor aslında 6 ay. Hani anne ve babanın paylaşması şeklinde. Şimdi yeni çıkan, yani yeni nesil diyeyim, yeni çıkan politika, bu aile politikasında ki fokus daha çok babaya ayrılan böyle bir 2 ay, 1 ay, 2 ay gibi bir şeyin sadece babaya ayrılması. Eğer baba onu almazsa o yanıyor. Anne alamıyor. Bu yeni çıkan aile politikası daha çok buna odaklanmış durumda. Temel sebebi de şu. Şimdi yeni makaleler çıkıyor. Hani benim makalem de yeni çalıştığımız makale de o konuda. Kanada'da mesela bu İzlanda'da yapılmış. İşte İsveç'te var bir politika bu şekilde. 3 ay baba 3 ay izin almak durumunda. Almazsa yanıyor. Anneye transfer edemiyor. Bütün bu politikaların altında o babanın izin almaması etrafındaki stigma var. Yani onu yıkmak için hani hala pek çok ülkede baba hani gider çocuk olur, işte 2-3 gün, bir hafta izin alır gider. Onu ve hani beklenen de odur gibi bir yaklaşım var. İşte o stigmayı, o ön yargıları kırmak için şu an babaya, sırf babanın alması gereken bir izin dizayn edilmiş. Mesela bizde burada Kanada'da Quebec eyaleti var. 2006 yılında babaya bir 5-6 hafta sadece babanın alabileceği bir aile politikası geliştiriyor. Orada tabii baba hani 6 ay da alabilir ama bu aldığı 5 hafta, 6 hafta sırf babaya, yani anneye falan veremiyor, anneyle paylaşamıyor. Öyle bir politika koyuyorlar ve sonrasında görüyorlar ki aslında çok ilginç. %11-13 olan babaların bu izni kullanma olasılığı %90'a çıkıyor. Babalar bunu kullanıyorlar, yani hani çünkü kullanmasan yanacak, tamam mı? Ondan sonra %90'a çıkıyor kullanma oranı. Ondan sonra şeye bakıyorlar, acaba ne oluyor, yani hani işte biz ona bakacağız, yani tamam babalar daha çok kullandı, şimdi çocuklara ne oluyor? Bir tane bir öğrencimle yaptığım bir makale var, orada şeye bakıyoruz, bu politikanın babaların mutluluğuna, hani hayattan aldıkları işte zevke, işte mutluluğa, etkisine, hani tatminiyet diye bir sorular var ya, işte self-satisfaction falan. Ona bakıyoruz ve babalar mutsuz, yani bir kısımda bazı şeylerde, özellikle eğer evde daha küçük başka da bir çocuk varsa, baba ikisine de bakıyorsa, orada pek mutlu olmadıklarını, annede bir şey olmuyor, babada biraz mutsuzluk azalıyor, işte mutsuzluk artıyor, yani mutluluk azalıyor.
Burada benim merak ettiğim bir şey var. Hatta iki şey var. Birincisi, kadınlar çocuktan sonra %30 daha az kazanıyor
Evet,
dediniz.
ve bazı
Nedeni
ülkelerde %60 hatta,
ne? Yani
yani. Ama
birincisi
sonra
bu, nedeni ne? Yani bu kadınlar daha az saat işe gittikleri için mi daha az
ha.
kazanıyorlar?
Şimdi
Performans
onu göremiyoruz.
için mi?
Bu verilerde o saat fark, pardon, yani kaç saat çalışıyor ya da onu göremiyoruz. Yani bu genel toplam gelir. Hani ve bu gelirin tabii iki tane belirleyeni var. Bir saat, bir maaş. Kaç saat çalıştığı yıllık gelire bakılıyor. Bir tanesi bu kaç saat çalıştığını tabii ki saat başı aldığı ücretle çarpıyorsun. Şimdi biz o ikisini ayrı ayrı bilmiyoruz. Yani ideal olarak aslında bizim ekonomide ilgilendiğimiz saat başına aldığın ücret. O zaman hani çalıştığın saatin bir önemi kalmıyor. Yani önemli de hani daha doğru olarak bakman gereken, işte daha temiz olarak, yani daha doğru olan aslında saat başı ücretine bakıp kadın erkek arasında bakman, yani kadın erkeği ayırman. Şimdi yıllık kazancı baktığımız zaman Kanada özelinde söylüyorum, çoğu ülkelerde de aynı şey çıkıyor. Kadınlar erkeklerin %78'i kadar kazanıyor. Ama ne zaman saat başına çıkıyor? Çünkü kadınlar daha az çalıştığı için, yani aşağı yukarı ben şöyle buluyorum, hani yeni Kanada verisiyle konuşayım. Kadınlar erkeklere göre aşağı yukarı 4 saatten daha az çalışıyor haftada. O da tabii ki daha az gelire sebebiyet veriyor o anlamda. Ve hani saat başı maaşa baktığımız zaman işte kadın erkek arasındaki ayrım, yani kadınlar bu sefer maaşları yükselmiş oluyor. Yani hani kadınlar erkeklerin %82-85'ini kazanmış oluyorlar. Yani bayağı aslında yükseliyor. Saat başına baktığın zaman bu saat, çalışılan saatten dolayı. Şimdi o çalışmaya geri dönersek iki şeye bakıyorlar. Yani bu bildiğimiz hani burada Amerika'da şey dolduruyoruz, işte vergi dolduruyoruz falan ya, o tarz, yani bir resmi bir veri o, yani hani insanların vergi doldurdukları bir veri. Orada tabii saati göremiyor ama gördüğü şey, Kanada datasını biz de göremiyoruz yani. Ama gördüğü o hani toplam kazancı, saatini göremiyor. Bir de çalışıp çalışmadığını görüyor. Yani o makalede iki şeye bakıyor o yüzden. Bir çalışıyor mu çalışmıyor mu? Çalışma dediğim gibi 6 ülkeye bakıyor. İskandinav ülkelerinde, İsveç ve Danimarka'da çalışma, kadınlar geri dönüyor işe. Yani orada hani tabii bu tam zamanlı mı yarım zamanlı mı onu bilemiyoruz ama çalışıyor mu çalışmıyor mu sorusu var. Geri döndükleri zaman aşağı yukarı hatırladığım kadarıyla şimdi %6 ve 8 gibi bir fark kalıyor. Yani Danimarka ve işte İskandinav ülkelerinde. Ama bu Amerika gibi doğum izninin çok kısa olduğu ya da olmadığı bazı durumlardaki, ondan sonra İngiltere gibi kısa olan yerlerde kadın işe de geri dönmüyor yani. Orada %40'ta falan kalıyor. Yani aradaki fark. O yakalamıyor. Hem maaşları düşüyor hem de istihdam olmuyor. Yani geri dönmüyorlar. İşe geri dönmüyorlar. Şimdi hatırladığım kadarıyla da Avusturya ve Almanya'da da o genel işte normlar, yani çok daha belirgin olan toplumlar oldukları için orada da kadınların o işte düşen, oralarda daha yüksek, hadi %60 falan düşüyor ve bir daha geri yakalayamıyorlar. Çünkü kadınlar orada da işe geri dönmüyor. Yani onlar hani evde kalıp zaten, hani Almanya'da yaşadığım için hani ilk elden anlatayım. Almanya'daki okul düzeni, sistemi öyle tam zamanlı çalışmaya müsait değil. Yani okullar birde bitiyor. Birden sonra çocuklar eve gidiyor. Yani hani ya evde olan birisinin olması lazım ve bizim hani burada aslında faydalandığımız okul sonrası işte programlar falan da oralarda yok. Hani o şekilde dizayn olunduğu için Almanya'da zaten bir sürü hani kadınların, özellikle hani Almanya özelinde söylüyorum, yani bu normları değiştirmek için, ondan sonra eğitimli kadınların çocuk yapmasını desteklemek için yaptıkları bir sürü politikalar var. Sırf hani çünkü kadınlar ya çocuk yapıyor ya, ya kariyer yapıyor, yani hem çocuk hem kariyer yapamıyor. O toplumsal düzen, sistemden dolayı. Şimdi o tarz, mesela Almanya eğitimli kadınların çocuk yapmasını desteklemek adına yaptığı bir sürü böyle işte annelik izni üzerine onlara daha çok fazla para vererekten hani destekleyen ya da şey onları önünü açan, destekleyen politikalar yaptılar ve o bile arttırmadı yani. Hani ama temelde bu makaleni toparlarsam bulduğu bu normların çok da aslında da önemli olduğu yani. Ama şey de önemli tabii, işte dediğim gibi Danimarka ve İsveç, yani İskandinavya özelinde önemli olan bu işte hani annelik izni, çocuk, mesela şey buluyorlar aslında. annelik izni önemli ama kreş daha da önemli. Yani mesela Danimarka kreşlere Danimarka bazında o kreşlere ve okul öncesine gayri safi milli hasılasının %2'sini buna harcıyor. Ya düşünebiliyor musunuz? %2'sini kreşlere falan harcıyor ve bence aslında doğru olan da o. Eğer hani benim araştırmalarımın gösterdiği sonuçlara göre o 0 ile 5 yaş arasında ki alınan eğitim çok daha üniversitesinden çok daha önemli, en azından bizim bulduğumuza göre. Yani hani toplum olarak aslında hani çok düşündüğümüz konular değil bunlar, ama o 0-5 yaş arasında çocuğun aldığı eğitim çok önemli. Ve hani o yüzden de hani ülkeler olarak, hatta yani toplumlar olarak hani çocukların o dönemine yatırım yapmak gerçekten önemli.
Ya yani üniversite eğitiminden daha önemli.
Benim fikrim öyle. Çünkü üniversite, yani o dönemdeki hani eğitimin iyi alınmış olması, sağlam olması, ondan sonra çocuklara o kadar hani o dönemdeki öğrenme ne denir, hız da çok daha farklı. Yani derste tartıştığımız konulardan bir tanesi de bu açıkçası, benim öğrencilerimle konuştum. Şimdi tabii Kanada'da hani üniversitenin bedava olması yönünde dünyanın her yerinde şu an öyle talepler var. Ve ben onları, hani araştırmalar o kadar çok ki o işte okul öncesi eğitimin önemi hakkında, iyi okul öncesi eğitimin önemi hakkında ve özellikle yani bu politikaları düşünürken de gelir düzeyi düşük, bu bizim pek çok şeyden faydalanamayan ya da hani gelir düzeyi düşük gibi de düşünmek lazım. O ailelerden gelen çocukları özellikle desteklemek lazım. Hani bunu tartıştığımız zaman, yani dediğim gibi hani okul öncesi eğitim mi, üniversite mi bedava olsun diye sınıfta da bazen çocuklara soruyorum. Benim şahsi fikrim hani okul öncesi eğitimin daha önemli olduğu yönünde. Yani okul öncesi eğitimi ve kaliteli bir eğitim verdiğin zaman o hani hem kadın istihdamını arttırıyorsun. Yani çünkü hani yani kadın istediği kadar eğitimli olsun, çocuğunu gönderemediği zaman orada bir tercih yapmak durumunda kalıyor. Ve o zaman hani çocuğunu tercih ediyor yani. İyi bir hani bu dediğim gibi özellikle bu sosyal devlet anlayışı içinde olan ülkelerin işte önemli bir yatırımı gerçekten bu eğitim harcamaları içinde o okul öncesi eğitim ya da ilkokul eğitimi. Bunlar yani hani benim kendi gözlemlediğim de o. Mesela biz bir sürü ülkede hani işim dolayısıyla bulundum, uzun dönemlerde bulundum. Hani Avustralya, Almanya, Avustralya, Almanya, Kanada'da yaşadık, işte Amerika'da. Bunların hepsinde özellikle dediğim gibi Avustralya'da da öyleydi. Yani o okul öncesi eğitimi, ondan sonra ilkokul eğitimine çok aşırı bir bütçe ayrılıyor ve o önemli yani. Benim şahsi fikrim o yani. O okul öncesi eğitim benim şahsi fikrime göre üniversite eğitiminden daha önemli. İyi yapılması.
Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir söyleşi oldu. Çok güzel bilgiler öğrendim. Umuyorum ki yeni araştırmalarınız var. Onlar oldukça da tekrar görüşürüz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Severek de yeni araştırmalar hakkında konuşmak isterim. Çok teşekkürler.